Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 37. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emre Tanakel. Bu hafta seçimin mailine girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla mevcut gündem konularımız genelde bu minvalde olacak. Kimlerle konuşacağız? Alper Hanım hocamla. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba.
Gürkan Tezcan. Gürkan merhaba.
Merhaba hocam.
Şimdi Gürkan, bu yerel seçim maratonu başladı. Heyecan Doruk'ta.
Yani henüz heyecan pek Doruk'ta değil ama.
Bu şey gibi. Geçen gün mesela bir futbol maçı var, böyle iki Anadolu takımı oynuyor. Unutulmayacak bir maç falan diyor böyle spiker heyecanlı. Onun heyecanıyla bakacak olursak. Şimdi genel bir şey alalım senden. Bir yorum alalım. Gidişat nasıl görüyorsun? Gözüne çarpan şeyler neler ilk etapta? Sonra partiler özelinde, adaylar özelinde yine bir iki konuda konuşuruz diye düşünüyorum. Ne dersin?
Olur hocam. Yani şöyle tabii ki son geçtiğimiz seneki genel seçimler inanılmaz önemli. Kıran kırana geçtiği için onun yani gündemi bir Ocak ayından itibaren o atmosfere girmiştik. Ama henüz bu yerel seçime ben de kendim açısından da baktığımda kamuoyunda da hani gözlemlediğimde ya da işte çevremde de gözlemlediğimde hala da böyle bir seçim atmosferine girildiğini, o seçimin bir heyecanının yaşandığını görmüyorum açıkçası. Belki hani Mart ayına girdiğimizde, son bir aya girdiğimizde bu belki heyecan artar diye düşünüyorum. Yani şu anda Cumhur İttifakı tarafında zaten adayların tamamı belli oldu. Yine 2019'daki yerel seçimde olduğu gibi AK Parti ve MHP çoğunluğu büyükşehir belediyelerinde AK Parti adayları olmak üzere büyükşehir belediye adaylıklarını belirlediler. Bazı işte büyük şehirlerde bazı ilçeler MHP'ye bırakıldı. Birkaç büyük şehir MHP'ye bırakıldı. Belediye meclis üyelerinde de muhtemelen belki 2019'daki gibi ortak listeyle girerler. Gerçi şu anda öyle görünen bir şey yok. Galiba ayrı listelerle girecekler ama onun dışında CHP kanadında gerçekten herhalde tarihin en kötü yürütülen süreci yaşanıyor. Daha işte bugün kayda aldığımız 20 Şubat tarihi başta olmak üzere daha yeni işte Esenyurt ve Güngören adaylarını sağlık sorunları sebebiyle geri çektiler. Tabii ki bu DEM Parti ile yaptıkları ittifaktan kaynaklı. Artık bunu herkes biliyor.
Aynen, o konuda zaten bilahare yine giriş
Evet, ya
yapacağız.
konuşuruz işte dediğim gibi şu anda CHP tarafında gerçekten çok kötü yürütülen bir süreç var. Bunu yani CHP tabanı da farkında. CHP tabanı da homurdanıyor bu konuda. Yönetime karşı inanılmaz bir güvensizlik var. Şu anda sadece CHP tabanını yani ya da muhalif tabanı oy verme motivasyonu yine Tayyip Erdoğan karşıtı olacak. Ama en azından geçen seçim mesela örneğin genel seçimlerde hani Tayyip Erdoğan karşıtı tabii ki bir motivasyona sebep olmuştu. Ama bunun yanında hani evet bu seçimi kazanacağız. Bu seçim 2019'daki yerel seçimin rüzgarı da başta olmak üzere tüm rüzgar bizim arkamızda. Bu sene o sene her Fenerbahçe'nin her sene dediği gibi
Sorma.
böyle bir şeylerdi ama şu anda mesela öyle bir heyecanları yok. Yani çok sıradan bir CHP'liye de sorsan atıyorum belki bir hani Ankara'yı tekrar kazanırız. İstanbul konusunda da böyle heyecansız konuşur. Yani kazanabiliriz, kazanmaya da biliriz modunda olur. Ya da belki bir bakmışsınız Ekrem İmamoğlu'nu sevmeyen ve önyargılı davranan biri çıkar. Ya da bir bakmışsınız Ekremci çıkar. Gerçekten böyle CHP açısından çok kötü bir süreç yönetiliyor ve 1 Nisan sabahı özellikle tabii seçim sonuçlarının da belirleyici olacak bu konuda ama 1 Nisan sabahı CHP'de çok farklı şeyler yaşanabilir.
Kötü bir şakaya uyanırlar diye.
Evet yani başlı başına mesela Hatay'da yaşananlar bile gerçekten bir siyasi parti için utanç verici şeyler yani. Çıkıyor biz işte anket yaptırdık. Anketlerde Lütfi Savaş en çok oyu alıyor. Ondan mecbur onu yaptık diyor. Sonra işte şu anki mevcut yönetime yakın gazetecilere bakıyorsun. Ya tabii Lütfi Savaş'a çok büyük bir tepki var ama ya CHP anket yaptırınca da bu adam çıkıyor. AK Partili'den de oy alıyor, işte tipçiden de oy alıyor, Alevi'den de oy alıyor, Sünni'den de oy alıyor diyor. Sonra işte CHP genel merkezi bir geri vites yapıyor. Lütfi Savaş'ı çağırıyor. Ya abi senin yapmayalım bak sıkıntı yaşıyoruz diyor. Bu sefer şey çıkıyor işte genel merkez kararından geri döndü. Bu da olması gerekiyordu. Lütfü Savaş artık diretmemeli. Yani gerçekten çok komik enstantaneler yaşanıyor.
Alper Hanım hocam, şimdi Bu sadece hani şimdi CHP üzerinde zaten bir daha konuşacağız da seçiminde heyecansızlık olması mesela şu an tabii ben Türkiye'de olmadığım için bilmiyorum da hani seçim programları işte eskiden hani daha çok böyle canlı olurdu, depremden ötürü bir şey var sanırım. Biraz daha geriye çekilme var. Çok fazla işte şarkılı, türkülü işte şey programlar falan yapılmıyor öyle zannediyordum ki. Buna mı yormak lazım yoksa daha çok işte az evvel Gürkan'ın da mesela bahsettiği gibi aday tercihleri işte bir nevi artık yorgunluk, seçim yorgunluğu falan buna mı bakmalı? Nerede, neden böyle olduğunu düşünüyorsun hocam? Nerede görüyorsun? Ya da böyle mi sence?
Ya zaten yerel seçimler bence görece çok şey geçmiyor yani şamatalı geçmiyor stresli vesaire. Yani geçen sene gerçekten herkes çok yoğun bir stres yaşadı. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçim süreci ben bugüne kadar yaşadığım buna yakın bir 7 Haziran seçimleri olabilir. O AK Parti'nin tek başına iktidar alamadığı. Ama bu seçim çok stresli oldu. Bence o sürecin stresli ve çok konuşulmasındaki sebep de biraz aday belirleme sürecinin kötü yönetilmesinden de kaynaklı, çok fazla spekülasyona yol açmasından da kaynaklı.
Tüm
O
partiler
zaman
için mi bu yoksa hani sadece
nasıl?
bu aday belirleme süreciyle alakalı
Yok
mevzu?
şeydeki 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yani o
Ha
altılı
şey
masanın
için
bir aday
tamam
çıkartma
ben bir
süreci.
an şeyi düşündüm şu anki adaylığı düşündüm bu.
Yani o
Tamam.
süre çok uzayınca
Hı.
orada çok fazla o yüzden belki konuşulma oldu. Burada öyle bir şey yok. Yani ben işte Hatay'da Lütfi Savaş olacak mı olmayacak mı? Bu çok ülke sathını tamamını ilgilendiren bir şey olmadığı için hani çok önemli değil. Yani şu andaki aday belirleme süreci kötü yönetilse dahi yani CHP'li bir seçmenin çok umurunda olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Peki şeyler için büyük şehirler özeline inersek mesela işte İstanbul, Ankara, İzmir'le başlayalım. Hani mesela İzmir'de Tunç Soyer tekrar aday olacak diye beklenirken bir anda Karşıyakalıların bile sevmediği Karşıyaka Belediye Başkanı aday gösterildi. İşte İstanbul'da İmamoğlu ve Ankara'da malum Yavaş beklendiği üzere yine aday oldular haliyle. Karşılarında işte AK Parti'nin çıkardığı adaylar İzmir'de malum kim olursa olsun çok fark etmiyor. Hatta birisi Twitter'da şey yazmıştı çok hoşuma gitmişti. İzmir'de CHP Kadir Mısıroğlu bile aday gösterse kazanır diye. Şimdi diğer şehirlerde ama baktığımızda biraz daha sanki şey var yine bir miktar rekabete açık. Daha önce kazanılan seçimlerde göz önünde bulundurulduğunda. Öyle görüyor musun hocam? En azından bu üç büyük şehri değerlendirmek gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir.
Yani şöyle İstanbul'un 2019'daki 31 Mart'taki seçimin 13 bin oy farkla kaybedildiğini, AK Partili aleyhine kaybedildiğini düşünürsek da yine bir çekişme olacaktı. 31 Mart'ta DEM Parti aday çıkarmış mıydı? Tam hatırlayamadım şu an.
Hayır, çıkarmamıştı.
Çıkarmadı
Hı hı.
değil mi? Çıkarmadı. Yine bence bıçak sırtında gidecek. Esasında 5 senelik aldığımız hizmetin karşılığında böyle gitmemesi lazım ama
Almadığımız hizmet mi?
alamadığımız hizmetin karşılığında ama Ekrem İmamoğlu bu 5 senelik süreçte gücünü tahkim etti CHP üzerinde ve 21 yıllık, 22 yıllık iktidarda AK Parti'yi böyle sarsıcı bir şekilde yenilgiye uğratan tek kişi olmanın ekmeğini yiyor biraz da. Yine çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum ben. DEM Parti aday çıkartsın ya da çıkartmasın. Yine orada bir çekişme olacak. Ankara kapalı kutu. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Turgut Altınok her seçim dönemi bu adaylığı isteyen bir adamdı. Sonunda muradına erdi. İki tane ülkücü kökenli adayın kapışması olacak. Bence Turgut Altınok biraz yıpranmış bir yüz.
Hı.
Oradan bir şey çıkar mı? Çok sanmıyorum. Ben Mansur Yavaş'ın yine alacağını düşünüyorum. Ama İstanbul dediğim gibi yani her sonuca açık bir yer açıkçası şu an. Murat Kurum'un da tabii performansı belirleyici olacak.
İzmir hakkında
İzmir hakkında konuşmaya gerek yok ya. İzmir. Herhalde biz İzmir'de Allah uzun ömürler versin.
valla
Bize sağlık.
İzmir'i konuşacaksak Konya'yı da konuşalım.
Yani 40 yıl daha yaşasak bile orada bir değişim göreceğimizi zannetmiyorum.
Ben Erzurum'dan şey şüpheliyim diyormuşum. Yok. Ya bu bazı şehirler hakikaten öyle işte dedi Konya olsun, Erzurum olsun ya belli hani çok Bayburt'ta kim kazanacak? Yani hani bunu çok
Yani aslında
tartışmaya
şu
gerek
anda
yok.
bu seçimde de Yani herhalde tabii büyük konuşmuş olmayalım yani Tayyip Erdoğan adına da konuşmayalım ama hani deseler ki hani İstanbul'u AK Parti tekrar kazanıyor ama işte Ankara, Bursa, Balıkesir feragat ediyorsunuz bunlardan. Herhalde direkt seçimler yapılmadan fit olur diye düşünüyorum. Şu anda İstanbul özelinde bir seçim şeyi var tabii ki şu anda.
Peki şimdi Gürkan, bu Dem'le CHP'nin ittifakı var dedik. İstanbul'da da böyle bir şeye gidildi. Başka şehirlerde de işte, hatta ilçe boyutunda bazı ilçelerden işte CHP adayını çekti. Dem ismine de hala alışamadım. Ben hala HADEP diyorum,
Evet,
düşün yani, o
ama
derece.
şey siyaset dünyası ve işte basın ve kamuoyu bayağı alıştı ya işte demleniyorlar, laf sokuşturmaları,
Ya
işte
bizimkiler
demleni
de
edin.
aynı Çek Cumhuriyeti maçları sonrasında kelime şakası yapan
Evet,
spor muhabiri.
kelime şakasına müsait olduğu için kullanılıyor ama işte HADEP işte düz hesap.
Aynen, ve biz HADEP demeye devam. Peki bu ittifaktan hani bir şey çıkar mı, ya da çıkacak yerler neresi olur? Mesela işte İstanbul dedik,
Yani
Ankara'da bir faydası olur mu?
şöyle bir kere özellikle CHP tabanı İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olan isimler işte sosyal medyada olsun vesaire bu DEM Parti'nin Başak Demirtaş özelinde başlayan aday çıkartma restine öncelikle çok şaşırmışlardı. İşte hatta işte görüyorsunuz Ekrem İmamoğlu 7'ye karşı bir yarışacak bu seçimde gibi şeylere girişmişlerdi. Şunu fark etmediler yani sonuçta DEM Parti de tabii ki şu anda yaptığı, yıllardır yaptığı tüm siyaset Tayyip Erdoğan karşıtı ve özellikle işte Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlar olmak üzere işte bölgedeki aktifliğine karşı yürüttüğü çalışmalar olsa da yani sonuçta bu da bir siyasi parti ve varlığını borçlu olduğu böyle seçim dönemlerinde varlık göstermek zorunda yani. Ondan dolayı bu sefer 2019'daki gibi şartsız şurtsuz destek vermeme, hani aday çıkartmayayım etmeyeyim. Sonrasında adam 2023'te de aynısını yaptı sana. Cumhurbaşkanı adayı çıkartmadı, tabanına dedi işte ortak adaya destek vereceksiniz ki bunu da en güçlü şekilde verdiler. İlk turda da ikinci turda da hakeza işte 2019'da Ankara'da da aday çıkartmadılar. Tuzluçayır'da bile Mansur Yavaş %90 üzerinde oy aldı. Ankara'da yani HDP'den alabileceği oyun maksimumu yine aldı. Yani bu devran hep bu şekilde gitmeyecekti. Tabii ki
Erso olur mu? Sözünü kestim,
yani
kusura bakma. Hani yani Mansur Yavaş'ı DP destekliyor, işte şu an hani İYİP'ti, şuydu buydu, malum tarafında değil. Buna tepki gösteren ve Mansur Yavaş'a atıyorum oy vermekten vazgeçen, mesela şu an İYİP'in Ankara adayı kimdi?
Cengiz Topel.
Ya mesela
Yani onu da mesela güçlü bir milliyetçi diyorlar. Ankara'da işte milliyetçilerin yarışı var diyorlar ama bu ne kadar belirleyici olacak bilmiyorum. Yani HDP de orada aday çıkartacak. Hatta Gülten Kışan'a galiba aday çıkartacaklarmış. Belki Ankara'daki HDP'liler işte Mansur zaten kazanıyor. AK Parti kazanamayacak ki Mansur'a da oy vermek zaten içimizden gelmez madem HDP aday çıkartıyorsa deyip o cüzi kısım belki de kendi adaylarına yönelebilir. Ama bu sefer işte dediğim gibi HDP artık pastadan daha görünür bir şekilde payını almak istedi. Haklı olarak da almak istedi. Ondan dolayı ilk önce bir rest çektiler. Başak Demirtaş olayı ki Başak Demirtaş'ın hiçbir zaman bir ben aday oluyorum, aday olacağım, adaylığa başvurdum gibi bir şeyi de olmamıştı. Yani HDP'nin dediği işte Başak Demirtaş dahil işte aday olma niyeti olan herkes de düşünüyoruz, ediyoruz, bakıyoruz. Bu gibi açıklamaları vardı. Kaldı ki bu görüşmelerin olgunlaşıp ki Ekrem İmamoğlu da zafere giden her yol mübahtır anlayışıyla hareket eden bir siyasetçi olduğu için görüyoruz işte Mersin'de olsun, Akdeniz'de, Toroslar'da ki bu HDP sözcülerinin açıklaması bizzat Esenyurt'ta, Adalar'da sözüm ona kent uzlaşısı sağlandığı işte bugün adayı çekildi Esenyurt'un ve
O
Güngören'in.
şey de çok hoşuma gitti, Olaf. Kent uzlaşısı. Hani
Evet.
yaptı. Güzel
Hatta
isimlendirince.
bunun yanında İstanbul'da belediye meclis üyeliklerinde CHP listelerinden 20 tane DEM Partili'nin belediye meclisine gireceği, bunun da anlaşmasına varıldığı haberleri çıktı. HDP yani haklı olarak alabileceği maksimumu almak istiyor. Artık desteğini biraz da şarta bağlamış oluyor. Ben zaten AK Parti ile bu yönde bir ilişki ya da işte şartlı bir destek sağlanması beklenemezdi. Bunu zaten yapmadılar. Şimdi kamuoyunda da doğrudan istediklerini alarak zaten tabanları da aday çıkartsalar dahi bence İstanbul'da yine yarıya yakını Ekrem İmamoğlu'na AK Parti kazanmasın diye teveccüh gösterebileceğini düşünüyorum. Örneğin İyi Parti'nin belki %70-80'i bir önceki seçimde oy veren İstanbul'da kendi adayına oy vermez. Ama DEM tabanı, HDP tabanı yine kendi adayına bir %3'lük, 4'lük hatta belki %5'lik bir destek vereceğini düşünüyorum. Eğer adayını çekmezse.
Eyvallah. Alperen Hocam, Furkan bizi anladı. Gürkan'ın söylediklerine ek olarak hem bir bilgiyi ekleyeyim hem de ondan sonra bu konuda hocam senin de fikirlerini almak istiyorum. Hani bahsettiği bu uzlaşıdan ötürü nerelerde hangi vilayette ilçede kim çekilmiş diye bakarken mesela şey bilgisine şu an denk geldim. CHP'nin Denizli Çivril de gösterdiği adayı geri çekip yine ama CHP bünyesinden başka bir ismi bu uzlaşı gerekçesiyle aday gösterdiği haberi de vardı. Hani şimdi sadece belli yerlerden CHP ya da işte DEM Parti kendi adayını çekip diğerinin önünü açmaya kalmıyor. Aynı zamanda CHP'nin gösterdiği adaylar dahi değişebiliyor. Bu ufak bir ilçede dahi olabiliyor diyor. Bu bir yerde hani ters bir tepkiye sebep olur mu yoksa bu ittifak iki taraf için de aslında faydalı mı? Kent uzlaşısı meselesi.
Zaten CHP ile HDP tabanının yaklaştığı, birbirine yakınsadığı süreç yeni değil. Nihayetinde 2015'te birlikte salladıktan beri devam eden bir süreç. Yani dolayısıyla bu ittifaklar yeni kurulmuyor. Daha önce bunu sorun etmeyen bir seçmenin bugün sorun etmesi de pek mümkün değil açıkçası. Yine ne alacaklarsa onu alacaklar. Bugüne kadar birlikte ne aldıklarsa yine aynısını alacaklar. Yani ben zannetmiyorum ki tutup da işte bir 2018'de Kılıçdaroğlu ya da 2023'te özür dilerim Kılıçdaroğlu'na veren, 2019'da Ekrem'e, Mansur'a veren ya da işte başka bir yere veren adam kızıp başka bir adaya versin. Yani da Cumhur İttifakı adayına versin. Zannetmiyorum. İstanbul'da belki Buğra Kavuncu kızanlar, ne ona vermek istemeyenler belki gidip vereceklerdir ama o da ne kadar? Bence çok büyük bir rakam olmayacak. Büyük bir oy sayısı olmayacak. Onun için yani çok değişen bir şey olmayacak. Bu aday belirleme süreçlerindeki bu kavgalarda da şunu da göz önünde bulundurmak lazım bence. Buradaki Kılıçdaroğlu'na destekleyenler ve Özgür Özel'i destekleyenler arasında da bir çekişme var nihayetinde. Ben Özgür Özel'in de bazı Alevi kökenli adayları bu çekişmede kendi saflarını çekmek için oradaki bir şeyi gruplaşmayı engellemek için aday gösterdiğini de düşünüyorum. Mesela Çankaya adayı.
Çankaya dayı tam bir yani gerçekten karikatürlük ya.
Şeye baktım, adam Alevi. Yani bu şekilde tercihler de oldu. Ama
Allah Allah.
şey DEM Parti'nin
CHP'de mezhepçilik mi varmış hocam? Hayırdır? Ben
DEM
şaşırdım yani,
Parti'nin bu
bilmiyorum.
arada çok güzel bir strateji izlediğini düşünüyorum açıkçası. Yani eli hep yüksekte tuttular. Nihayetinde aday maday gösterdiler.
Hocam
Sonrasında
mevcut
yaptılar.
CHP yönetimi yani bir kere Kemal Kılıçdaroğlu çok karikatürize bir siyasetçi olmuştu. Özellikle son seçim kaybından sonra bu daha da artmıştı. Hani hep Türk siyasetinde en çok kaybeden siyasetçi unvanı işte 2010'dan beri çok fazla karikatürize olan halleri olmuştu. Böyle tüm kamuoyunda kanıksanmış bir algısı vardı ama Kemal Kılıçdaroğlu yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başarılı genel başkanlarından biriydi. Çünkü Kılıçdaroğlu partiyi inanılmaz bir şekilde dönüştürebilmiş ve bu dönüştürdüğü yapıyı çok güçlü bir şekilde elinde tutabiliyordu. Yani 2019'daki seçim başarısı HDP ile CHP tabanını bir araya getirebilmek ki kademe kademe yaptı bunu da. Yani işte ilk önce belli başlı bölgelerde her evden bir oy HDP'ye diyerek işte HDP'yi baraj üstü çıkarttığı seçimler oldu, %10'ken seçim barajı. Akabinde 2019 seçimlerinde HDP'nin aday çıkartmayarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde daha da kritik yerlerde CHP adaylarına destek vermesini de sağladı. Son seçimde yine tek başına girdiği seçimlerde tüm şeyleri sağlayabildi. En önemlisi CHP tabanını ve örgütünü gerçekten elinde tutabilecek bir şeyi sağlıyordu. Tayyip Erdoğan'ın en büyük başarılarından biri de bu. Belki şu anda bu Tayyip Erdoğan'dan dolayı bize gözümüze gözükmüyor ya da çok kolay bir şeymiş gibi zannediliyor ama yani Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek olan kişinin çok ciddi sınavları olacak bu konuda. Yani AK Parti içerisinde de çok farklı gruplar var. İşte daha milliyetçi olanı var, daha muhafazakar olanı var, daha İslamcı olanı var, daha liberal olanı var. Yani bu çatıların hepsini bir arada tutmayı başarabilmek zaten hakiki meziyet. Ama CHP yönetimi çok gerçekten meziyetsiz olduğunu işte özellikle bu süreçte bu açıdan gösteriyor şu an. Yani Gürsel Tekin gibi isimlerin, gerçekten İstanbul ilçelerindeki bazı isimlerin çok büyük kırgınlıklarla, çok ciddi eleştirilerle kamuoyu önünde dahi CHP yönetimini eleştirip karşısına bağımsız aday olarak çıkacağım diyor. Mesela Sarıyer'deki mevcut başkan galiba bağımsız çıkacakmış. Adana'daki Çukurova ve Seyhan başkanları İyi Parti adayı olarak seçime girecek. Yani tüm bunlar gerçekten beceriksiz bir yönetimin olduğunu da gösteriyor aynı zamanda bize.
Kılıçdaroğlu'yla onun döneminde hem bu HDP ile olan ilişkiler de malum daha bir nasıl diyelim canlandı. Onun yokluğunda peki şahsi olarak bu bahsettiğimiz meseleler işte hem parti içindeki bahsedilen adaylar senin de dediğin gibi Gürkan farklı işte yerlere gittiler falan ya da bağımsız aday oldular. Onun etkisi olmuş olabilir mi? Hani biz Kılıçdaroğlu'nun pek becerikli bir adam olmadığını düşünüyorduk ama. Bu konuda Özgür Özel'den daha iyi bir iş yapmış olabileceğini düşünüyor musun önceden en
Yani
azından?
ben özellikle dediğim gibi kendi partisini dönüştürme noktasında zaten daha başarılı olduğunu ve partisini yine elinde tutma açısından tabii ki dışarıya hep özellikle seçim döneminde de çok bu şekilde lanse edildi ama işte sakin güç, işte çok sakin bir lider, işte çok efendi bir lider gibi lanse ettirilmeye çalışıldı ama partisi içerisinde adeta bir yani demir yumruktu bunu. Hatta bir iki
Tabii.
kere öfke patlamalarını da görmüştük işte. Derhal burayı terk et kardeşim, şudur budur falan ki çok ciddi ikinci biri olduğunu da düşünüyorum ben Kılıçdaroğlu'nun. Ki sonrasındaki süreçte de mevcut CHP yönetimi hani yerel seçim sürecinde bizi destekleyin gibi çağrılara da şu an kulak tıkayarak devam ediyor. Hatta Ankara'daki ofisinde çalışmalar yürüttüğü söyleniyor ve özellikle Ekrem İmamoğlu'na karşı büyük bir nefret beslediği söyleniyor ki aldığımız izlenimlere göre de açıkçası benim düşüncem öyle de duruyor.
Alperen hocam peki şey diyebilir miyiz? Kılıçdaroğlu pusuya yattı. Şey kötü bir seçim sonucu olsun da geri döneyim. Humeyni gibi demiş olabilir mi?
Ya siyasetçi dediğin zaten ihtiras sahibidir. İlla hep o koltukta gözü vardır. Yoksa yapamaz bu işi. Bence pusuya yatmıştır. Zaten CHP'de bence bir liderlik krizi var yani. Bu şekilde bir yönetim anlayışı olmaz ya. Yani çok herkesin
Çeyrek eksik diyebilir miyiz?
ya herkesin gözünün önünde olan bir şey. Eş başkanlık özgür. Bence hatta eş başkanlık da yok.
Yok yok, eş başkanlık
Şey
da yok.
yani Başkan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel öyle
Ya Zoom
takılıyor zaten.
toplantısını açan Ekrem onlar şey yok orada hani orada bile vermemiş onlara yetki böyle ekranı paylaşamıyor bile hani o derece.
Abi, işte abi sen de öylesin.
Ya
Ya
bu
Özgür Özel
adam
atanmış gibi oraya ya. Yani Ekrem İmamoğlu
tabii.
seçilmiş, Özgür Özel
Ve
atanmış gibi bir görüntü var. Bu ben çok sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum.
yok zaten bu tamamen 1 Nisan sabahına da yaşanacak krizler dediğimiz şeyler seçim sonucuna göre işte bu sebepten yani. Şimdi Ekrem'in kaybettiği bir senaryoda yani artık Özgür Özel'in bakışı, Ekrem İmamoğlu'nun etkinliği ve gücü, gerek kamuoyu nezdindeki karizması vesaire ne durumda olacak sizce yani? Bence artık yavaştan silinmeye başlayacak. Ama kazandığı senaryoda da her artık tamamen elini almış olacak her bütün şeyden.
Ekrem İmamoğlu yine hani bir parça bir siyasetçi şeyi var, kumaşı var adamda da ya Özgür Özel hakikaten hani böyle piyangodan çıkmış gibi, böyle ne bileyim, hani Kılıçdaroğlu'nu aratacak kadar kötü. Yani nasıl oldu, ne şekilde vuku buldu hakikaten bilmiyorum. Geçen gün hatta izlerken böyle hani başkasının adına utanıyorsun. O şeyin oyuncunun adını unuttum. Behzat Ç. diyesim geliyor.
Behzat mı hocam? Öyle zaten PR'ı yapılıyor.
Yani adamın elinden tutup bir yaptığı konuşma vardı tanıtımında. Allah evlerden ırak. Yani bu kadar seviyeyi düşürecek bir noktaya hani nasıl geldiler acaba diye düşünüyorum. Yani gittikçe daha da kötü oluyor. Bir yerden sonra bozmaz dedik, daha da bozdu CHP. O noktaya
Maalesef.
geldi hakikaten.
Vallahi
Seçim
bizim de
kaybedilirse
şayet Ekrem İmamoğlu tarafından kaybedilirse ben Ekrem'in öyle sinirlenip gideceğini bir düşünmüyorum. Öyle zayıf bir karakter değil açıkçası.
yok tabii ki ama
Direkt
şu
CHP'nin
anki
başına geçer bence. Şu
ama Özgür
anki
Özel gider.
gider net.
Yani.
Mevcut gücünde ve seçimi kazandığındaki senaryoya göre çok daha güçsüz ve yara almış bir şekilde devam edecek siyasi hayatını.
Yani. Ben çok
Yani
öyle düşünmüyorum ya. Yani İstanbul'u kaybetmek Ekrem'i çok yaralamaz diye düşünüyorum.
ya şöyle hani mutlaka bir şey çizilecektir karizması, ama
Yok, çizilecek muhakkak.
yani yine de hani partide bir biçimde etkin olmaya devam eder gibime geliyor benim de, hani en azından bir sonraki kongrede aday görebiliriz.
Evet, artık tabii zaten en büyük seçeneği o kalıyor. Neydi, bir CHP'yi çok konuştuk ya.
Yeter bu kadar diyerek
Gidelim Murat Kurum'u konuşalım. Evet.
konuşalım. Şimdi Murat Kurum daha çok böyle bürokrat ya da işte devlet adamı olarak vardı. Sahada siyasetçi olarak, aktif siyasi hani siyasetçi olarak hiç görmemiştik. Şu an biraz daha hem İstanbul adayı olması hasebiyle daha çok da göz önünde. Siz ne dersiniz? Önce Alperen Hocam, seninle başlayalım. Şu ana kadarki performansı nasıl görüyorsun hocam? Ne eksik, ne daha iyi yapılabilir?
Valla Murat Kurum adaylığını ben açıkçası istiyorum. Yani hep kafamızda aramızda dönen muhabbet şeydi. Yani icraatçı bir adam olsun. Çok fazla politika minderine Ekrem İmamoğlu çekmesin. Siyaset için ağız dalaşına girmesin. Ağız dalaşına girerse Ekrem'i yenecek adam çok az. Bu şekilde konuşuyorduk. Fakat ya Murat Kurum da ağzını iki laf yapsın ya.
Hani
Yani
birazcık çok fazla
ben
sahaya
Murat
şeye
Kurum'un
girmesin dedik, adam ağzı var dili yok çıktı diyorsun. Siyasi anlamda.
yani esnaf bir şey dediğinde cevap veremiyor. Gündem oluşturamıyor. Yani çok geçen gün biz hepimiz çok beğendik MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yaptığı o reklamı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun nasıl algıları oynadığını, nasıl icraat yapmadan bir şekilde önceden yapılmış olan icraatları, başlatılmış olan icraatları kendi üzerine aldığını vesaire çok güzel bir reklamdı. Buradan bir türlü böyle şiddetli bir vuruş yok ya. Yani çok basit bir şekilde reklama yapılabilir bunun. Yani işte adam afet oluyor, kayağa gidiyor. İşte İngiliz Büyükelçisi'yle görüşüyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o kadar çok falsosu var ki esasında bu 5 senede verdi. Fakat Murat Kurum'un buralardan vurma kabiliyeti hiç yok. Tamam, biz bir siyasetçi gibi beklemiyorduk açıkçası. Hani böyle bir daha fazla icraatçı işte depreme hazırlık konularında öne çıksın vesaire ama buralardan da bir vur kardeşim yani. Çok evet, sadece İstanbul diye bir hashtag var. Sadece İstanbul diye bir başlık var. Ama Ekrem İmamoğlu'nun sadece İstanbul'u düşünmediğini, daha çok Türkiye'yi düşündüğünü gösteren, ya bu adam Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde başka şehirlerde, Erzurum'da miting yapmış bir adam. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Erzurum'da miting yapmasının alemi ne? Ya işte aday gösterildi vesaire. Yardım
Onu sonradan işte şeyde anladık, o Zoom'da toplantılar yapılırken anladık mevzu neymiş aslında, niye İstanbul'da şey
buna
Erzurum'daymış.
yönelik hiçbir vurgu yok. Ha, Murat Kurum iyi bir belediye başkanı olur mu? Bence kesinlikle olur. Yani çünkü şu an mevcut belediye başkanı çok kötü bir belediye başkanı bence. iyi belediye başkanı olur. Ben Çevre Bakanlığı'nda da çok beğeniyordum. Yani bu imar affını vesaire Murat Kurum'a yıkıyorlar. Ama imar affı dediğin şey olmasa zaten kentsel dönüşüm yapamazsın. Sen binanı resmiyete sokmazsan nasıl kentsel dönüşüm yapacaksın ki? Kaçak binaya kentsel dönüşüm yapamazsın. Bu tarafından bakmıyorlar. Depremin ihalesini Murat Kurum'a yıkmaya çalışıyorlar ama öte yandan Hatay'da bir kentsel dönüşme engelleyen Lütfi Savaş var. Yani bu tarafı hiç yapmıyorlar ve 5 senelik kentsel dönüşüm olayı da Ekrem İmamoğlu'nun fiyasko. Yani bizim şahsi tecrübemiz, ben kardeşimle olan evimin olduğu bina 50 yıllık. Biz bir sene önce başvurduk. Gelin bakın binamıza. Bir senedir sadece yazan şu: başvurunuz alınmıştı. Herhangi bir ekip gelmedi, bakmadı. Yani 50 senelik bir bina zaten muhtemelen ölçüldüğünde çürük çıkacak. Şimdi 5 sene, yani adamın görev süresinin %20'sinde gelip bizi başvurmuşuz ve bakmamış yani. Böyle bir başkandan mutlaka çok daha iyi olacaktır ama dediğim gibi siyaseten daha cevval çıkmasını beklerdim.
Peki şeyle kıyaslarsak mesela öyle deyince aklıma Binali Yıldırım geliyor hep. Malum o da iş gören, iş yapan adamdı. Ulaştırma Bakanlığı dönemi malum herkesin. Fakat o da sahaya inince işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde işte kaybetti. Kaybetme gerekçeleri tabii tartışılır ama hani netice itibariyle kaybetti. Tüm bu yetkinliğine işte bahsettiğimiz başarılı geçmişine rağmen bu vuku buldu. Şimdi kurumun da bahsettiğin üzere hocam böyle bir geçmişi var ama siyasi olarak sahada hatta şey kadar bile bulunmuşluğu yok. Binali Yıldırım kadar bile bulunmuşluğu yok. Buradan bir çıkar yol olacak mıdır yoksa bu şekilde aslında geri planda kalarak devam etmesi netice itibariyle fayda mı getirecektir? Hiçbir polemiğe girmemesi.
Yani normalde iki tarafında aslında oyları belli diye düşündüğümüzde 13 bin oy fark olması aslında bu işi biraz bozuyor. Yani o 2019'da 13 bin oy olması, fark olması, o her şeyi çok önemli hale getiriyor. Yoksa Murat Kurum konuşmuş konuşmamış çok sert cevap vermiş, aslında hiçbir tutup bir CHP'li seçmenin gelip Murat Kurum'a vereceğini düşünmüyorum açıkçası, ya da İyi Parti'de Burak Kavuncu'ya. Yani hem Cumhur İttifakı'na hem Millet İttifakı'na kızan adamın dönüp Murat Kurum'a vereceğini düşünmüyorum.
Tabii.
İşte o 13 bin oy fark olması her şeyi çok önemli hale getiriyor. Binali Yıldırım'ın şöyle bir şeyi vardı. Bu adamın bir tarzı vardı. Yani Binali Yıldırım'ın bir tarzı vardı. Nüktedan bir adam. Nüktedan bir üslubu vardı. Murat Kurum'da bir şey göremiyorum. Yani o bir tarz göremiyorum açıkçası. Daha çok işte bürokrat, icraat olsun, yapayım bir adam. Ama 2019'la karşılaştırdığımızda şöyle bir şey unutuyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu belki bence seçim kazandıran en önemli şey Turgay Güler'e çıktığı program.
Evet.
O programa çıktı ve o adam popüler oldu. Bir anda muhalefetin umudu oldu. Çok şey, güzel bir PR yaptı orada. Orada bir sakin kaldı ki genel olarak böyle çok şişkin ve agresif bir adam. O gün de sakin olacağı tuttu. Turgay Güler de çok çiğ bir şekilde saldırdı. Orada
Past
o ters tepti. Yani o programa çıkmamış olsa, Turgay Güler o şekilde bir program yapmamış olsaydı biz bugün Ekrem İmamoğlu diye bir adamı konuşmuyor olacaktık. O faktör var ama ben Ekrem İmamoğlu'nun da biraz yüzünün de eskidiğini düşünüyorum açıkçası. Yani ben eminim ki küçük bir kesim de olsa bu adamın aklının İstanbul'da olmadığını yüzünden cezalandıracak, Cumhur İttifakı'na oy vermese dahi İyi Parti adayı Burak Avuncu'ya oy verecek küçük bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz Murat Kurum'u açıkçası biraz daha ağır basıyor olarak görüyorum ama dediğim gibi çok bıçak sırtı bir seçim yani.
peki Gürkan, bu minvalde sen ne dersin kurum hakkında? Nasıl değerlendiriyorsun? Neler hoşuna giden gitmeyen ve ne olsa daha iyi olurdu?
Yani açıkçası Alperen Hocam çok güzel anlattı. Yani Murat Kurum hakkındaki gözlemleri, beklentileri ve düşüncelerine ben neredeyse birebir katılıyorum. Murat Kurum'un ben de seçildiği takdirde çok iyi bir belediye başkanı olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir bakanlık geçirmişti. Ben buna şahit de oldum sahada. Yani gerçekten özellikle afet anlarında olsun, işte İzmir'deki depremde olsun, Elazığ'daki depremde olsun, sonrasında 11 ili etkileyen o büyük afet de olsun, hepsinde yani gerçekten gece gündüz çalışan çok başarılı bir yine bürokratvari bir bakanlık geçirdi ve gerçekten bence şu andaki mevcutta dahil olmak üzere belki de yani Cumhuriyet tarihinin en başarılı çevre bakanlarından biriydi. Ama benim adaylık konusunda da Murat Kurum'un aday olmasını daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyordum. Örneğin işte Tevfik Göksu'yla özellikle son düzlükte hep adı geçti. İşte Tevfik Göksu mu olacak, Murat Kurum mu? Belki de Tevfik Göksu'nun tercih edilmemesinin sebebi Ekrem İmamoğlu'yla çok fazla polemiğe girecek bir kişi olmasın. İşte Tevfik Göksu'nun da yüzü biraz eskimişti son 5 senede. Polemiklerle, çünkü Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da en çok o atışıyordu İBB'nin grup başkanı olduğu için AK Parti'de.
Evet.
Belki de bu süreçler Tevfik Göksu'yu biraz geri plana itti ama sonuç olarak bir seçim kampanyası yürütüyorsan bir şekilde polemiğe de gireceksin. Örneğin bir esnaf ziyareti yapıyorken sahaya indiğinde İstanbul gibi bir metropolde karşına her an her şeyin çıkabileceğini hesap edebiliyor olacaksın ve şu anda artık yani her şeyin kayıt altına alındığı bir dönemdeyiz. Örneğin bir esnaf ziyaretinde işte dönerciyle girdiğin tartışma çok rahat hani kayda alınıp 5 dakika sonra bir anda Türkiye'nin gündemine düşebiliyor.
Evet.
Yani bu konularda siyasi söylem açısından kendini çok daha fazla geliştirmeli diye düşünüyorum. Bu açıdan Murat Kurum bence sönük kalıyor ve İstanbul gibi işte bir önceki seçim, yerel seçimde 13 gün oyla kaybedilmiş. İşte son genel seçimde yine çok kafa kafaya oy farklarıyla bitmiş bir yerde. Özellikle seçim kampanyasının, işte teşkilatların çalışması da tabii ki belirleyici olacak. Ondan sonra ülkedeki genel ekonomik durumda tabii ki etkili olacak. Sadece örneğin emekliler belki tepki oyu olarak Murat Kurum'a vermek istemeyecek. Yani bu Murat Kurum'un kara kaşından kara gözünden olmayacak belki. Yani cezayı böyle kesmek isteyecekler. Tabii ki böyle etkenler de olacak ama yani kampanyanın ve kampanyanın asıl yürütücüsü olacak adayın bence daha aktif siyasi söylem üretebilen, yeri geldiğinde polemiğe girebilen ve Ekrem İmamoğlu'nun hem çiğ bir siyasetçi olduğunu hem de aslında niyetinin ve hedefinin İstanbul'dan ziyade tamamen siyasi ikbalinin olduğunu belli eden bir kampanya yürütmesi gerektiğini artık bu saatten sonra daha çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Örneğin işte Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'da genel anlamda kötü bir karnesi var. Şu an yani İstanbul'da bir şekilde günlük hayatın içerisine karışan kişi bir şekilde söylenecek bir şeyler bulabiliyor. Yani bu seçimde Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde sahip olduğu artıların tamamı şu anda Murat Kurum'da. Bunları daha doğru yönetebilmesi için Alperen hocamın dediği gibi daha keskin ve daha iyi söylemler üretebilen bir şekilde sahada olması gerektiğini düşünüyorum Murat Kurum'un. Evet belki siyasi polemiğe girmeyen bir adayın varlığı da önemli ve güzel bir strateji ama şu andaki seçim kampanyasının İstanbul özelinde ben iyi gitmediğini düşünüyorum. Yani şu ana kadar Murat Kurum açıklanalı bir ayı geçti ve MHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın yaptığı reklam dışında böyle güzel bir kampanya PR'ı diyebileceğimiz bir malzeme yok Cumhur İttifakı'nda ki MHP genelde normalde bu tarz şeylerde en düz ve en başarısız olan partidir. Yani dümdüz seçim sloganları, dümdüz seçim reklamları yapan bir partidir. AK Parti daha çok işte öne çıkar, işte çok başarılı seçim şarkılarıyla, çok başarılı seçim reklamlarıyla. Ama şu anda AK Parti'nin yaptığı çalışmalardan hiçbir akılda kalmıyor. AK Parti'nin adayının aynı şekilde
Tercih mi
söylemleri
bu
olsun.
peki hocam?
Ya ben açıkçası bu kadının tercih olduğunu düşünüyorum.
Yani çünkü çok ciddi biçimde hani şey var böyle
Tabii ki
düşük profilli.
siyaset kumaşı da önemli. Ekrem İmamoğlu siyaset kumaşı olan bir lider. Yani şu anda bir pazara çıksın, karşısına bir atıyorum AK Partili bir amca çıksın, yaşlı bir amca çıksın. İşte CHP'yi kötülesin, CHP zihniyeti desin, tövbe bismillah biz size oy vermeyiz desin. Onunla bile böyle sıcak samimi diyalog ürettirip oradan bir PR malzemesi çıkartabiliyor. Ama şimdi Murat
Fazla
Kurum
temas
karşısın.
kurmamak.
Evet, ama şimdi Murat Kurum'un karşısına bir atıyorum Caddebostan'da bir CHP'li teyze çıksa ve saldırgan bir tutum ya da eleştirel bir tutumda olsa Belki sadece gülümseyecek böyle olsun olsun teyze falan deyip geçecek. Yani hiçbir oradan belki bir artı katacak bir PR malzemesi çıkartamayacak belki de. Ha, bu anlamda örneğin ben Tevfik Göksu aday olsaydı bu tarz şeyleri çok daha güzel kotarabileceğini düşünüyorum. Hatta ben o zamanlar tabii bu tartışılmıyordu. 2019'da Tevfik Göksu'nun aday olması gerektiğini düşünüyordum mesela. Tamam şu anda yüzü çok eskidi. Polemiklerle çok anıldı. Belki aday olması seçime AK Parti'nin 1-0 geride başlamasına da sebep olabilirdi. Bilmiyorum. Yaşamadık da bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama örneğin 2019'da da böyle bir aday daha etkili olurdu. Şu anda da Murat Kurum'un daha aktif bir kampanya yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tüm bunlara karşın da ben de şu anda Murat Kurum'un daha fazla ağır bastığını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bagajı çok dolu. Bu dolu olan bagajı daha çok öne çıkartmalılar. Yani Ekrem İmamoğlu hala da o kibirli üslubuyla ben hiçbir zaman seçim kaybetmedim diyen bir profil çiziyor ama tam tersi göze soka soka hayır sen Cumhurbaşkanı yardımcılığını kaybetmiş, il il gezdiğin, mahalle mahalle gezdiğin Karadeniz'de yaprak bile kımıldatamamış bir siyasetçisin algısı ve söylemi geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Buradan şeye son bir değinelim derim kapatmadan önce. Tüm bunlar olurken şimdi normalde bu altılı masanın ikinci büyük oyuncusuydu CHP'nin yanında. Benim kötü parti demeyi tercih ettiğim İYİ Parti. Diğer ufak tefek partiler zaten çok önemsiz malum. İşte Gelecek'ti, DEVA'ydı, işte ne bileyim. Öbürleri hangileriydi? Saadet vardı, bir de Gültekin. Gültekin'i unuttuk. Türk siyasetine yön veren adam. İYİ Parti hakikaten oy potansiyeli CHP'den sonra en büyük olandı. Bu sefer birlikte hareket etmediler ama karşılıklı olarak böyle biraz şey de hani açıktan ateş etme de oldu ama öyle çok da birbirlerini yıpratacak biçimde bu işi yapmadılar. Alperen Hocam, İYİ'nin bu mevzuda, bu süreçte aldığı konumu nasıl değerlendirirsin? Yani tam olarak ne yapmak, nereye varmak istemektedirler.
Aslında Meral Akşener'in buradan ne kadar kötü bir siyasetçi olduğu ortaya çıkıyor. Yani evet siyasette dün dündür, bugün bugündür eyvallah ama
O kadar da
sen
dün değil diyorsun
yani
yani.
Ekrem İmamoğlu ile sarılarak poz verip işte
Yüzünde Rabbiyesi var
ay
falan
ay
diyordu.
ay falan yüzünde Rabbiyesi var falan derken bugün çıkıp dersen ki işte aklı İstanbul'da olan bir belediye başkanı kimse sana dönüp de İnanmaz yani seni inandırıcı olmaz. Bu dış politikada işte dün kardeşim diyordum bugün böyle diyordum vesaire. Bunlar okey. Bunlar anlaşılabilir şeyler. Çünkü o dış politika ve ülkenin menfaatleri söz konusu ama bunu içeride bu kadar kısa zamanda, çok yakın zamanda ve çok uçlarda yaptığın zaman senin inandırıcılığın kalmıyor haliyle. İyi Parti'nin tek şansı var. CHP'nin DEM'le ittifak yapmasını kızan bir kesimin oraya kayması. Başka ama işte bu az önce de konuştum dedim. Çok minimal bir şey olacak. Yani o İyi Parti'ye sadık ülkücü bir kesimin yine oyunu alacak ama ben İyi Parti'den öyle bir ciddi bir çıkış beklemiyorum açıkçası. İyi Parti'nin bu yerel seçim sonrasında da çok büyük bir travma yaşayacağını düşünüyorum. Yani şayet Buğra Kavuncu %3 oy alırsa, işte Ankara'da Cengiz Topal de çok minimal bir oyda kalırsa, Meral Akşener'in liderliği artık açıktan sorgulanacak. İyi Parti'nin ben istifalar olacağını düşünüyorum. Zaten 14 Mayıs sonrasında çok istifa yaşanmıştı. Bu seçime girerken yine çok istifa yaşandı. Hatta biliyorsunuz Eskişehir, AK Parti'nin Eskişehir Belediye Başkanı da Nebi Hatipoğlu İYİ Parti milletvekiliydi. Sonradan AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'yi ben iyi günlerin beklediğini düşünmüyorum açıkçası. Meral
Peki.
Akşener de bence artık kenara çekilmeli çünkü o kürsüde ağlama falan ne abi bunlar ya. Yani
Şarkı türkü.
komik hareketler. Şimdi gerçekten ya o şeyi
Çok
vardı ya
çiğ, çok
hatırlarsınız.
çiğ.
Güvenlik
Ama
görevlisi attığı kurşun İYİ Parti İl İstanbul İl Binası'nı şey yapmıştı da böyle kameralar çekiyor Meral Akşener içeri giriyor. Ateş olsalar cürmün kadar yer yakarlar falan.
Ya orada bitmesi gerekmez miydi aslında bu işin ya?
Meclis kürsüsünde kurşun atmalar abi sen de ya
Meral
cidden.
Akşener hep böyle bir siyasetçiydi ama yani. Hep böyle çiğ bir siyasetçiydi yani.
Ama şeyi arttı ya, dozu arttı, kadının psikolojisi
Çünkü
kaldı mı bilmiyorum.
psikolojisi bozuldu. Ben 1 Nisan'da Meral Akşener'in artık tamamen siyaset arenasından çekileceğini düşünüyorum.
O derece diyorsun.
Evet, yani ki
Yani.
İYİ Parti'de tabii ki seçim sonuçlarına göre değişir ama ki zaten varlığını Tayyip Erdoğan karşıtlığına bağlamış bir parti. Hani aslı varken taklidine gerek yok. Tabanlar da yakın. Yani
Yani
o taban CHP'de devam eder yani.
şunu söyleyeyim ben, İyi Parti açısından şöyle düşünüyorum. Yani Zafer Partisi'nin dayandığı temel İyi Parti'den daha sağlam. Yani adamlar dümdüz faşist, ırkçı. Ama İyi Parti seküler milliyetçi ama böyle hani AK Parti karşıtlığına dayanmış. Yani AK Parti karşıtı cephede tam konumlanmayınca, işte CHP ile de aran kötü olunca senin dayanacağın bir temel kalmıyor artık.
Evet, bir varlığın yok yani.
Yani varlığın bir önemi yok yani.
Peki şeyi bulur mu dersiniz? Öyle sorayım. Bu genel seçimlerde ulaştığı oy oranına her ne kadar malum yerelde aday daha önemli ama yaklaşır mı?
Bence hiç yaklaşamaz. Yarısını alsa öp başlarını
Evet.
korusunlar.
Yani yarısına ulaşırsa parti kapanmaz en azından ama partiyi kapatacak düzeyde bile bir oy düşüşüne sebep olabilir yani bence.
Peki Gürkan şeyde büyük şehirlerde İYİP'in nasıl bir etkisi olur? Sadece büyük şehir özeline bakarsak yani İstanbul'da işte dedik Burak Kavuncu ama mesela Ankara'da bir değişikliğe sebep olur mu? İstanbul'da 13 bin oy vardı son seçimde Alperen
Yok.
Hocam'dan değindiği gibi. O farkı kapatacak, değiştirecek bir etkisi olur mu?
Yani bu da yine kampanya sürecinde hem CHP'nin yürüteceği kampanya, işte bu DEM Parti ile olan yakınlık, hem yine AK Parti'nin yürüteceği kampanya, hem de tabii ki İYİ Parti'nin kendi yürüteceği kampanyayla inişler çıkışlar doğru orantılı bence olacak ama genel anlamda zaten büyük şehirdeki seçmenler biraz daha keskin bir şekilde ayrıldılar. Yani işte İYİ Parti'ye geçtiğimiz seçim örneğin Kılıçdaroğlu'na oy verip partide İYİ Parti'ye veren bir kişinin Ankara'da direkt Mansur Yavaş'a verme ihtimali ya da İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verme ihtimali ben çok daha yüksek görüyorum. Örneğin Anadolu'da belki Yozgat'ta İYİ Parti'nin adayına yine verir. CHP ile o kopuşu sağlar belki o seçmen ama büyük şehirlerdeki seçmenin yine önceliği Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı bu seçmenin İYİ Parti'den kopup tercihini CHP adaylarından yana kullanacağını düşünüyorum.
Bu anlamda o zaman İYİP'in şeyi görmesi de rüya diye yine diyebiliriz.
Evet,
Genel
yani
seçimlerdeki oylarına
mesela
yaklaşması.
Ankara'daki adayı Cengiz Topel ilk açıklandığı zaman işte Ankara'da çok bilinen bir ülkücü, milliyetçi, işte dengeleri değiştirebilir mi Mansur Yavaş aleyhine gibi şey yapılıyordu ama şu an hiçbir esamesi okunmuyor adamın mesela.
Anlıyorum.
Yani bir seçim kampanyası da yürütüyorlar mı bilmiyorum. Ha, Burak Kavuncu biraz daha aktif bir figür. O yine biraz daha sıyrılıyor ama diğerlerinde pek bir şey yok.
Peki pek bir şey yok deyince aklıma geldi. Son olarak kapatmadan bir de onlara değinelim. Bu diğer ufak tefek partilerden hani bahsettik. Bir kısmı malum şeyde genel seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak üyesiydi. İşte altılı masa dağıldı malum. İşte efendim AK Parti MHP işbirliği devam ediyor ama söz gelimi yeniden refah yok. Çok şükür. Bu ufak partilerin toplamda oy oranlarına etkisi ne kadar olacaktır? Yoksa hani hiçbir değişikliğe sebep olamayacak kadar çok mu küçüktür? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani altılı masa bloğundaki partilerden bahsediyorsak bence onların hiçbir esamesi okunmayacak ki Davutoğlu örneğin kafasına göre herhangi bir ilde herhangi bir adayı destekliyor. Aday bile zaten bulamıyorlar uhdelerinde. Belki burada yeniden refah konuşulabilir. Yani yeniden refah ne kadar belirleyici olacak İstanbul'da bu çok tartışılıyor. Ama ben yeniden refahın da Cumhur İttifakı'na genel seçimde verdiği destek ölçüsünde aldığı, o sayede aldığı oy oranına ulaşabileceğini düşünmüyorum.
Yok zaten hani en azından kendi çevremizde öyle sizin de vardır muhtemelen. AK Parti'ye kızan hani başkanlıkta Erdoğan'a verecek olan ama partiye vermek istemeyip tepkisini göstermek için Yeniden refaha verilen çok oy vardı.
Ama tabii
Yani
yerel seçimde AK Parti aleyhine şöyle bir şey de işliyor ki 2019'da İstanbul'un kaybedilme etkenlerinden biri de buydu bence. AK Parti seçmeni yerel seçimleri ceza kesebileceği seçim olarak görüyor. Çünkü genel seçimde her ne kadar ekonomiden olsun ya da başka sebeplerden belli başlı rahatsızlıkları ya da homurdanmaları olsa dahi hani genel seçimde Tayyip Erdoğan'ın ve ülke yönetiminin tamamen değişmesini işte amiyane tabirle CHP zihniyetine geçmesini gönlü el vermiyor ve eli titreyerek de olsa çok tepkili de olsa AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a yine oy verebiliyor. Ya da işte artık bu son genel seçimlerde yine partide yeniden refaha ya da MHP'ye yönelerek orada bir ayrım yapıyor. Cumhurbaşkanlığında yine Tayyip Erdoğan'a oy verebiliyor ama yerel seçimde işte 2019'da olduğu gibi poşet 25 kuruş oldu deyip bile zaten işte İstanbul'u kazanır ya da işte İstanbul'u kaybetse ne olur? Zaten reis ülkeyi yönetiyor deyip AK Parti'nin karşısındaki adaya ya da boş oy kullanarak ceza kesebiliyor. Bu seçimde de yine bunu yapabilir mi? 2019'daki kadar yapmazlar bence çünkü Ekrem İmamoğlu'ndan bir hem illallah etmiş durumları var. Ondan dolayı bunun sayısı azalsa da AK Parti'nin böyle bir dezavantajı var. Yani seçmeni yine yerel seçimi ceza kesme aracı olarak görebilir ve kullanabilir.
Alperen Hocam, son olarak bu konuda
Burada
fikirlerini alıp de kapatalım derim.
şey de belirleyici oluyor ya. Yani emeklilere zam, başıboş köpek sorunu, bunlara yaklaşımlar, yeniden refah biraz. Gazze meselesi de öyle. Yani o İslamcı kesimin. Ya dediğim gibi yani çok aslında bunlar çok büyük oy kayıplarına, oy kaçmalarına yol açmayacak şeyler. Fakat fark çok az olduğu için çok önemli hale gelebiliyor. Gazze konusunda eminim ki 28 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta AK Parti'ye oy vermiş. Fakat bugün bir şey yapılamamasını kasıtlı bir şekilde yapılmamak olarak nitelendirip kaçacak oylar vardır. Ama Gürkan'a katılıyorum, o 2019'daki rahatlık olduğunu düşünmüyorum. Zaten diğer şehirler çok önemli değil yani. Onların çok ben sonuç değiştirebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum ama İstanbul'da biraz belirleyici olabilir. Ama burada şöyle bir şey de var yani 2019'da evet burada kaçaklar, göçekler olabiliyor ama 2019'da da İyi Parti denklemdeydi. Millet İttifakı vardı. O oradaydı. Yine Zafer Partisi yoktu piyasada. Şimdi Zafer Partisi'nde de Azmi Karamahmutoğlu belki bir şeyler kopartacak. O açıdan hani onun biraz birbirine dengeleyeceğini düşünüyorum.
Azmi Karamahmutoğlu deyince aklına olaylı MHP kongresinde fırlatılan kürsü gelenler. Tavsiyemiz, sırtınıza belinize dikkat edin, ihtiyarlık emareleri gösterebilir. Deyince hakikaten aklımda o canlandı. Sonra bir Kıbrıs'a kaçmıştı falan. Bir şeyler olmuştu. Eskiden popüler olup bir anda kaybolup tekrar geri dönen figürlere dair bir program yapalım bir ara diyerek kapatalım isterim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
Güzel bir program oldu. İnşallah biraz arayı sıklaştırırız.
Evet, inşallah.
Seçime yaklaştıkça bir heyecan oluşuyor diye görüyorum. Her ne
Evet.
kadar
Geçen
mitingler
seçimdeki
başlasa
kadar olmadı.
mitingleri bekliyorum ya. İstanbul mitingi vesaire. Ya bak aklıma gelmişken şunu da diyeyim. İlçe ilçe geziyordu bir ara Erdoğan. Oralarda miting yapıyordu. Kurumdan aslında mesela İstanbul'da güçlü milletvekilleri de var yani Süleyman Soylu var mesela. Yani onun desteğini alıp mesela ilçelerdeki kitlesi olan bir adam miting yapacak mı? Bakalım yani bence yapması lazım. Bir ay kaldı. Başlaması lazım bu işlere.
Yani bir hareketlilik görelim istiyorsun. Biz Bilecik karikatürü gibi Umut Sarıkaya'nın üzerinde pasta diyagram olan her partinin dağıldığı diyagramları görmek istiyoruz artık. Bu vesileyle, bu sözlerle kapatalım inşallah. Ümit edelim ki daha kısa zamanda, kısa aralıklarla, periyotlarla görüşürüz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Başkanım Podcast ismiyle X'te namı diğer Twitter takip edebilirsiniz. Soru, görüş, yorum, öneri, eleştiri hepsini açığız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.